Efendim merhabalar. Nasılsınız? Yine bir podcast'te daha buluştuk. 90 artı uzun zamandır yapamıyordum. Biliyorsunuz yani belki takip edenler vardır. Canlı yayına çok düştüm bu ara. Instagram'dan. Genel zaten hani böyle bir şey oldu ya. Karantina sonrasında herkes canlı yayın yapıyor. İyi ki de yapılıyor bence yani. Yani daha önce pandemi mi gördük abi? Şöyle şeyler var ya, herkes bir şey yapıyor. Niye onu yapıyorsun? Orada o konur mu? Oradan bu yayında yoga yapılır mı? Ulan yani sanki daha önceden pandemi geçmişimiz var da hani ne yapılacağını biliyoruz ama yapmıyoruz yani. Herkes panikledi işte, korktu yani. Herkes bir kafaya girdi. Herkes de elinden geldiğince bir savunma mekanizması geliştiriyor. Onu uyguluyoruz. Tabii bizim için acayip oldu yani bu. Ben bunu hani anlatıyorum canlı yayınlarda. Sağ olun, iyi ki varsınız. Yazdınız da hani podcast kaydedecektin, hiç kaydetmiyorsun diye. Hani ben yani canlı yayın yapıyorum, oradan görüşüyoruz falan gibi düşünüyordum ama bunun yerinin bende ayrı olduğunu fark etmem. Sizin de bunu bana ifade etmeniz beni çok mutlu etti. Her zamanki gibi çok kıymetli hissettirdi. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten bu farklı bir şey. Yani orada sonuçta başka bir şey yani. Daha böyle birazcık sohbet, muhabbet gibi oluyor. Burada gerçekten bir konunun üzerine derinleşip böyle bir 25-30 dakika boyunca onu konuşabiliyorum ben. Siz de görüşlerinizi yazıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Efendim umarım herkes iyidir. Umarım herkesin sevdikleri de güvendedir. Sağlıkları yerindedir. İnşallah evden çıkma zorunluluğu herkesin minimum düzeydedir. Onun dışında da tabii ki kalbimiz, gönlümüz biz iyi olalım diye bizim için çalışan, bu illetle savaşan, bu Allah'ın cezası pis virüsle savaşan sağlık çalışanlarımızla, belediye çalışanlarımızla, kuryelerimiz, işte efendim dünyanın her yerindeki kasiyerlerden tutun temizlik görevlilerine kadar hepsine minnettarız. Hakları ödenmez hiçbir zaman için. Bunu ben her seferinde dile getirmeye çalışıyorum. Ben ne yapıyorum efendim? Ben de evdeyim, ailemleyim ben de. Annemlerleyim, annemle babamlayım. Dolayısıyla hani benim bu podcast evde tek başıma, tek yaşadığım için normalde hani bir rutinim ve işte ne bileyim, iki günden fazla evde kaldıysam hani birazcık hem kendi kendime konuşurken kaydettiğim hem de çok yazan bir insan olmadığım için kendime bulduğum aslında bir meşgaleydi. En başından beri söylüyordum, biliyorsunuz. Şimdi herkes evde olunca, ev bir rutine dönüşünce, olayımız ev olunca, bir de ben tabii ailemle olunca o da bir sekteye uğradı. Benim zihnimde en önemlisi bir sekteye uğradı. Ben toparlayamadım kafayı ama bugün fırsat buldum. Bugüne kısmetmiş efendim, beklettiğim için ne olur kusura bakmayın. Ya bu rutinler bizim için çok önemli. Yani sosyal medya paylaşımlarında da bir artış olmuştur. Ben de yani otu boku paylaşır hale geldim. Çünkü bunu hani ben canlı yayında bizim Alican Yücesoy'la da konuştuk. Alican Yücesoy'la pardon. Şimdi bunu Haluk abi söylemişti bana ve ben düşünüyordum. Yani oyuncu varlığı, yani sahneye çıkan insanın var şeyi, doğası gerçekten böyle saat 20-30 gibi bir adrenalin salgılıyor. Bir şey yapma, o bir şey ifade etme, yani normal günlük enerji düzeyinin üstünde bir enerji sarf etme ihtiyacı hissediyorsun. Hani bunu böyle kutsallaştıran bir yerden söylemiyorum, yanlış anlama, ya da işte biz böyle manyağız abi 8.30'da kafalara giriyoruz falan gibi değil. Hani son derece fizyolojik, son derece biyolojik bir şey. Vücut ona şartlanıyor yani. Ne bileyim ben, bir yılın 250 günü ya da hadi abartmayayım 100 günü diyelim. Sahneye çıkınca vücut ona şartlanıyor. Şimdi o hepten kesilince bir şey yapma, bir heyecan duyma, bir risk alma ihtiyacı oluyor. İyi ki de bu teknoloji de var yani. Hani podcast'tir, videodur. Onu birazcık olsun gideriyor. Sağ olun, sizler de iştirak ediyorsunuz, izliyorsunuz. O yüzden minnettarız yani. Ben kendi adıma söylüyorum ama bütün oyuncuların, stand-upçıların, efendim performansçıların, yani performerların, sahneye çıkıp bir şey performans, bir şeyi perform etmek olan, mesleği bu olan herkesin de böyle hissettiğine eminim. Efendim onun dışında ne yapıyorum? Yani tabii bir sürü şey izleyip okuyoruz. Doğal olarak yani dediğim gibi o durum da iyi ki var. Bir şey izleyip bir şey okuma hali bizi kurtarıyor yani açıkçası. Yoksa hakikaten çok sıkıcı bir şey. Ama geçecek yani, geçecek. İtidalli, önlemleri sıkıca alan, dikkatli ve ruh sağlığımıza sahip çıkan insanlar olmamız bu süreçte çok önemli. Hani bunları benim söylememe de gerek yok aslında. Ben bir merci değilim. O yüzden de bu konuda çok da şey yapmamaya çalışıyorum. Yani bu tıp abi, sağlık bu. Dolayısıyla bu konuda uzmanların görüşleri en önemli şey. Dolayısıyla hani zaten çok bilgi kirliliği oluyor. Ben de bir katkıda bulunmak istemiyorum. Buna ben yine hani kendi alanımda kalmaya çalışıyorum. Oradan bazı tartışma konuları üretmek, oradan bazı kendi kendime konular yaratıp onları irdelemek, sizlerle paylaşmak istiyorum ki yani belki dediğim gibi bir meşgale olur hepimize ve bu illet bittiği zaman da bu Allah'ın cezası belki oradan hani bugünlerden aklımızda aa lan onu o zaman dinlemiştim ya bak karantinadayken izlemiştim falan gibi bir anı bile kalsa yeter bence. Gerçekten o bile çok kıymetli olacak diye düşünüyorum ve o yüzden efendim bugün de kendime aslında normalde de çok konuştuğum hatta kendimi bazen eleştirdiğim bu konu bu etrafında çok mu dönüyorum diye ama bir konu seçtim. Efendim Fleabag biliyorsunuz Phoebe Reis, Phoebe Waller-Bridge'in aslında bir tiyatro oyunu olarak yazdığı. Daha sonrasında Amazon Prime Video için televizyona uyarladığı, ikinci sezonunun sonrasında çektiği ve haklı olarak ödüllere doymadığı kendisine dünya çapında bir ün ve itibar kazandıran eseri Fleabag. Soho Theater ve Amazon Prime'ın işbirliğiyle izlenime yani ulaşıma açıldı. Ve gelirleri de sağlık çalışanlarına ve bağımsız tiyatro kuruluşlarına İngiltere'deki bağışlanıyor. Onu izledim. Biraz oradan yola çıkarak bir tartışma ortamı yaratmak istedim kendime. Çünkü neden olmasın? Yapacak başka hiçbir şey yok. Çünkü vaktimiz bol. Neden olmasın yani? İzledim. Açıkçası çok da keyif aldım. Yani tabii ki hani şunu unutmamak lazım. Bir sürü tiyatroda erişimi açtı oyunlarının videolarını. Şabüne gibi, National Theatre gibi. Ha bir de National Theatre ortaklığı da var burada. National Theatre Live bünyesinde yayınlanmış Fleabag. Açtı. Yani tabii ki bir gidip bir tiyatro oyunu izleme deneyiminin yerini almaz. Yani bunu hepimiz biliyoruz ama şu anda da böyle bir imkanımız olmadığı için bence okeydir yani izleyelim. Ben çok da izleyemedim açıkçası. Benim de herkes gibi birazcık konsantre olma problemim var. Bir şeye çok uzun süre konsantre olamıyorum ama Fleabag'i izledim yani. 4 pound Soho Theater'ın sitesinden minimum 4 pound'a izleyebiliyorsunuz. 33 lira gibi, 35 lira gibi de bir şey ediyor. Yani imkanı olan hani sıkışıklığı olmayan versin izlesin derim abi. Yani 30 lira veriyoruz sonuçta. Yani şimdi şurada ne bileyim ben 5 tane elma suyu alsan zaten öyle bir paraya çıkıyor yani. Hani dolayısıyla değer mi? Ben hani kesinlikle değer. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle bir daha olsa verir miydim ben 4 pound? Veririm tabii ki yani. Ha ki şu an 4 pound 33 lira olmasaydı hani böyle bir tartışma yapmamıza bile gerek yoktu ama çok uçurum olduğu için döviz fark şey arasında kur farkları arasında ister istemez böyle bir kıyaslama yapmak durumunda da kalıyoruz. Efendim Fleabag zaten hani biliyorsunuzdur, izliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben Otobook'u paylaşıyorum. Yine çok heyecanlanıp paylaştım. Çok hoşuma gitti. İzlemeye başladığım an sağ olsun sevgili Mine'ye de, Mine Özgül'e de bir teşekkürler. O yardımcı oldu nasıl izleyeceğim konusunda. Bana da yazarsanız ben de olurum. Zorlananlar olursa bu konuda. Şimdi çok büyük sükse yapmış bir eser Fleabag. Çok nasıl diyeyim? Aslında gerçek bir başarı hikayesi. Nasıl diyeyim? Hepimizi kendisine aşık etmesinin sebebi hem yaratıcısının hem eserin çok hakkaniyetli, çok hak edilmiş bir başarı bu. Yani bugün çok göremediğimiz, bugün her şeyin altında bir bit yeniği aradığımız her hikayenin, her ulan bu hikaye fazla iyi duyuluyor diye yaklaşmak durumunda kaldığımız bu dönemde aslında hepimize ilaç gibi gelen bir hikayesi var ve hiçbir eseri, onun yaratıcısını veya efendim ne diyeyim toplumsal olayı onun hikayesinden bağımsız düşünemeyiz diye düşünüyorum. Yani hikayeler yaşar çünkü. O hikayeler ilham verir. Başarılı olmasından öte onun başarılı olma hikayesi veya bir hikayenin nasıl diyeyim görünür olmasından ziyade onu görünür kılan o hikayeler bütünü, o harita, o ilişki haritası bence ilham verir. Ben bunu düşünüyorum. Böyle düşünüyorum yani. Hep de böyle düşündüm. O yüzden de çok sevdiğim bir şey benim hikaye anlatmak. Yani ben barda da anlatırım abi. Hiç fark etmez yani ki ne bileyim karşımdaki sıkabilirim. Bazen o kadar iyi anlatamam ya da çok fazla anlatırım. Ne bileyim şimdi içeri gideceğim babamlara da anlatacağım. Burada da anlatıyorum. Canlı yayında da anlatırım. Efendim stand-up'ta da anlatırım. Belki içimden gelir yazarım. Onda da anlatırım. Yani bunu yaparım ha anlamında söylemiyorum. Yani insanın nasıl diyeyim, çok çok çok çok çok özel bir farkı bu doğadaki diğer tüm yaratıklardan. Hikaye anlatabilmesi ve yaşadıklarını hikayeleştirebilmesi. Ona kendi psikolojisinden, kendi iç dünyasından kattığı donelerle, bazı kavramlarla veya ne bileyim ben, kendi bilinçaltını yansıtarak, kendi deneyimlerini açığa vurarak onu bir hikaye haline getirmesi. İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden biri bence bu. Yani çok klişe bir cümleyle açıklamak gerekirse. Dolayısıyla bence bugün her zamankinden çok ihtiyacımız var. Ne olur siz bakmayın yani, hani onu mu diyorsun? Niye bunu açtın, anlatıyorsun? Neden yayın yapıyorsun? Ya ben bunu düşünmüyorum. Şu an bunun bir önemi yok abi. Bırak anlatsın insanlar ya. Ya bırak konuşsunlar, evlere tıkıldık. İşte bir kıymet anlıyoruz bu şekilde. Dün benim canlı yayına Umut bağlandı, sevgili Umut Kurt. O söyledi yani, şimdi anlıyorum dedi. Yani aslında hepimizin düşündüğü bir şey. Yani markete gitmenin bile ne kadar keyifli bir şey olduğunu, oradaki bir efendim meyve reyonunda biriyle göz göze gelmenin bile aslında nasıl bir aktivite olduğunu şimdi anlıyoruz. Ve aslında Fleabag bunu anlatıyor. Yani şimdi içine girmek gerekirse konunun birazcık. All we got is people. Yani insanlar sahip olduğumuz tek şeydir. Sözü kalbini oluşturuyor oyunun. Dizide geçiyor muydu hatırlamıyorum bu söz. Yani bunu anlatan, hani bu lafın etrafında dönen bir tema vardı ama replik olarak bu şekilde geçiyor muydu hatırlamıyorum ama oyunda şöyle geçiyor. Fleabag diyor ki bir şey düzenli müdavimine, çok tatlı bir herif var Joe diye gelip giden bunun şeye, kafeye, hamster kafeye. Diyor ki ben çok sıkıldım insanlardan diyor. Joe da diyor ki insanlar sahip olduğumuz tek şeydir. Ama önce insanların bunu anlaması lazım. Çok güzel bir replik bu. Çok etkileyici. Yani belki de anlıyoruz, bilmiyorum şu an. Ya da anlamamıza vesile oluyor, bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum, buna inanıyorum. Dolayısıyla bu eserin bu kadar başarı kazanmasındaki bence en temel sebeplerden biri, çok bildiğimiz, çok aslında bilinçaltımızda duran bir gerçeği bize çok poetik, çok şiirsel ama duygu sömürüsü yapmadan, hafif güldürüp, hafif de nasıl diyeyim, sarsarak bize anlatması ve bunu da bir çok büyük bir suçluluk duygusu altında izilen bir kızın hikayesi olarak anlatması. Çok fazla hata yapmış. Hatalarını artık telafi edebilecek, etmeye gayretine girecek psikolojiye bile giremiyor. Yani kendini öyle bir kafaya bile sokamıyor. Basmış gaza gidiyor yani. Hani. Buradan şimdi şöyle bir konuyu atlayacağım ben. Bunu da şuradan anlatmış değerli reis, Fibi reis. Ben bunu bir röportajında da okumuştum. Seksi bir silah olarak kullanıyor. Fakat şöyle... samimileşmesi gereken, daha doğrusu ondan samimiyet talep edilen durumların içine girdiğinde hemen herkesle flört etmeye başlıyor. Ve dolayısıyla aslında seks bir yakınlaşma, bir karşısındakiyle onu merak edip o mesafeyi kaldırma eylemiyken yaşadığı suçluluk duygusu ve travma yüzünden seks bir uzaklaşma aracına dönüşüyor. Şimdi bu bana bir sürü insanı hatırlatıyor. Yani daha doğrusu hepimizin zaman zaman içinde bulunduğu. Hani bence bu illet bittiğinde her şey farklı bir anlam kazanacak. Seks de bunlardan biri. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyal şeyler, araçlar bizi yakınlaştırması gerekirken artık uzaklaştıran bir şey dönüştü ya. Yani ve cinsellik de bunlardan biri ya. Şimdi... Abi bak, kim ne derse desin, ne dersek ne diyelim. Seks konuşmak hala bizde bir sorun. Yani bizim toplumumuzda çok karamsar da değilim ama sorun derken konuşamıyoruz. İşte herkes öküz falan, öyle bir yerden söylemiyorum. Bir problematik yani, hani nereden yaklaşacağımızı bilemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bir masada konusunu açtığın zaman ekstra dikkatli olman gerekiyor. Ya da ne bileyim dikkatli olmuyor. Yaldır yuldur konuşursan sen de işin ucunu kaçırıp rahatsız edici olabiliyorsun. Yani bir şey nasıl diyeyim? Hala bir gizemini koruyor. Şimdi koruyacak da bu arada yani. Ama şimdi burada Phoebe Waller-Bridge'in yaptığına bir bakmak lazım. Ya şimdi inanılmaz bel altı. Dizide öyleydi, oyunda arka arkaya. İnanılmaz. Yani hani nasıl diyeyim? Spoiler olmasın ya, izleyin çünkü çok keyifli, çok komik yani. Ama çok bel altı, çok küfür ediyor, ağzı bozuk. Ama rahatsız etmiyor. Şimdi neden etmiyor? Çünkü oyuncu olarak, şimdi yazarlığını bıraktık, oyuncu olarak o argoyu, o cinsel şakaları sana bir şey kanıtlamak için değil, seninle yakınlaşmak için kullanıyor, tercihen. Şimdi bu çok önemli bir fark. Bizde problematik dememin sebebi bu. Yani konuşamıyoruz falan anlamında söylemiyorum. Bir statü kazandırmak için bize veya bir cinsel kimliğimizin sınırlarını çizmek için konuşuyoruz konuştuğumuz zaman da. Ya ben çok free'yim abi. Of herkesle takılırım. Alan işte manyağım ben hani falan. Şimdi abi orada da bir sınır çiziyorsun. Şimdi o zaman da korkutuyorsun karşındakini. Anlatabiliyor. Tamam o zaman saygılar diyor karşındaki. Ya da öbürü zaten en alışık olduğumuz dibe gömmece. Yani hiç yokmuş gibi. Hani insanlar hiç birbirinin üstüne çıkıp hoplayıp zıplayıp bağırmıyormuş gibi yapmaca var. İki uç yani. Şimdi bunu hatırlamak önemli. Yani bunun bir yakınlaşma çağrısı olduğunu. Ha diyeceksiniz ki buna mı takıldım bu dönemde? Öyle şeyler de yazıyorlar. İşte bunu mu konuşacağız? Ne konuşacağız Allah aşkına? Ne konuşalım? Peki ona da siz karar verin yani. Bunu konuşuyoruz abi. Ya, size sinirlenmedim yanlış anlamayın. Yine ben genel öyle yapıyorum ya. Ona sinirlenme. Buna mı takıldınız? Evet buna takıldık. Beğenmiyorsan dinleme. Yeter ya. Bundan da çok sıkıldım abi. Her bir laf için birinden izin alacaksın. Herkes için yani. Her şey için. Neyse pardon. Dolayısıyla bu sosyal gereçlerin birer yakınlaşma çağrısı olduğunu hatırlamak çok önemli diye düşünüyorum. Bir ikincisi tabii çok güzel oynuyor. Yani oyunculuk da çok acayip bir seviyede. Ha ama böyle şey mi? Nasıl diyeyim size? Bir Cate Blanchett style mı? Bir efendim ne bileyim Ferhan Şensoy style mı? Daha yakın belki Ferhan Şensoy'a ama böyle bir hani virtüözite mi? Yani yenilik. Bak yeni bir şey var. Onu diyeyim. Yani abi ne öttürdü be demiyorsun. Yeni bir şey yapıyor. Acele etmiyor. Bir hüner kanıtlama çabası yok. Metnin özüne uygun şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani o kızı oynuyor. Ya o kızın içinde bulunduğu ruh halini sana aktarıyor. Yani çünkü o kızınla kimseye bir şey kanıtlama derdi yok ya Fleabag'in. Yani o da sıkışmış abi. Yani boku yemiş durumda. Bununla uygun bir oyunculuk tarzı var. Şimdi bunun bizi rahatsız eden, iten, antipatik gelen örneklerinde metnin tavrından, yazarın yaklaşımından çok bağımsız bir virtüözite gösterisine dönüşüyor yaptığımız her şey çok hızlı bir şekilde. Barda da, yatakta da, efendim tiyatro sahnesinde de. Bu yüzden de biz de şey oluyoruz ya, tamam anladık çok iyisin. Yani anladın mı? Anladık süpersin ama olay bu değil ki yani. Hani ne yapayım? Tamam çok harikasın. Alkış, bravo, tebrik. Al alkışına siktir git oluyor. Anlatabiliyor muyum yani? Ve işte bak o uçurum daha da açılıyor. Yine bir alienation. Yine böyle bir yakınlaşacağımızı uzaklaşıyoruz falan filan. Hani bunları düşünmek için bir fırsat gibime geliyor bu süreç bizim için. Şimdi burada tabii tiyatroya da biraz konuşmak lazım. Yani ben bunu bahsetmiştim vallahi. Hangisinde adını unuttum vallahi ama bu benim Lambda'daki bir ayımdan bahsederken. Şimdi tiyatronun cool bir şey olduğu bir ülkeden çıkıyor bu tabii. Yani bunu unutmamak lazım. Yani cool bir aktivite tiyatroya gitmek İngiltere'de. Özellikle Londra'da. Dolayısıyla o cool yani nasıl diyeyim herhangi ya yani bunu yaratan işte Phoebe Waller-Bridge diyelim onda bunu yaratırken bir zaten bunun yarattığı bir rüzgar var arkasında. Şimdi bizde de tam tersi rüzgara karşı hani zaten reaksiyonel bir toplumdayız her şeye kötü olduğunu düşündüğü her şeyi hemen silen o yüzden bir de ekstra bir yükleniyoruz. Yani bir şey yapacağım. insanların benim yaptığım sanat mecrasında bakışını değiştireceğim. Anlatabiliyor muyum? Ya da hop atlayalım abi yatağa, öyle bir sevişeceğim ki yani bütün erkekleri temsilen sevişiyor herif. Anladın mı? Hani ya da bütün kadınları hani belli belli bunun kalbini çok kırmışlar. Şimdi ben öyle bir sevişeceğim ki Allah Allah, yani bütün soyunu kurtaracak yani. Anlatabiliyor muyum? Yine bir yük var. Şimdi bu yükü de biraz azaltmak lazım diye düşünüyorum genel olarak. Ben bir de onu çıkardım izlediğim temsilden. Hani o yükleri bırakıp hikayeni anlatma. Yalnızca bir hikaye anlatıyor olmanın ferahlığına erişirsek işimiz daha kolay olacak diye düşünüyorum. Fakat bunun için geçen yayında da bahsettim. Ya şimdi çok karışık zamanlar abi. O kadar karışık ki, çünkü mediumlar da birbirine girmeye başladı. Hatta daha da girecek şimdi. Yani bu post korona dönemde. Çünkü hani artık şey nasıl diyeyim, toplu aktivitelerin ne kadar kırılganlaştığı, kırılgan olduğu aslında bir yandan da zihnimize kazındı ya. Aa tiyatro bitti. Aa işte ne bileyim ben diziler çekildi. Aa stand up bitti gibi. Hani tabii ki tekrar geri dönecek. Çıkacağız sahneye, izleyeceğiz efendim, hep beraber konuşacağız. Yine muhabbetlerimizi edeceğiz ama zihinlere bir travma, ufak bir çizik atılıyor ya. Yani şu bundan ben nasıl diyeyim? Şunun altını çizmek istiyorum. Zihinlere şöyle bir şey yerleşiyor maalesef. Çok kırılgan. Bir anda gidebiliyor. Yani hop bir anda yok. Bu bir anlam sorununu beraberinde getirebilir. Yani bunu ben bir ufak bir uyarı notu olarak naçizane söylemiş olayım. Yani bir şeyin pratiğinden ziyade zihinde yarattığı etki kalır seninle, devam eder. Dolayısıyla zaten hassas, zaten zorlanarak ürettiğimiz bir mecrada hem üretenlerin hem takip edenlerin zihninde bir anlam kayması yaşanabilir. Çünkü bak hemen iptal olabiliyor, bir anda yok olabiliyor. Ben o yüzden şu an hikaye anlatmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Her zamandan çok. Bunun yanında da şöyle bir şey var. Şimdi abi ben şu old school üretim, yani bu nasıl diyeyim? Hani şimdi artık hepimiz yapıyoruz ama neyin ne olduğunun belli olmadığı bir duruma girdik ya. Yani video podcast, heykel resim. İşte bak çok geri kafalı biri gibi konuşacağım bir yandan ama amacım o değil yani. Yok efendim işte bilmem ne chat show, pot show, mandallı pide. Hani podcast ama yiyebiliyorsun, işte araba ama resim çizebiliyorsun falan gibi. Aslında nasıl diyeyim, bir sanatçının kendine özgür hissetmesi gereken bir mindset bu. Yani böyle düşünmek doğru. Çünkü nasıl diyeyim, yılını unuttum şimdi. Yani biri gelip size deseydi ki ben tiyatro yapacağım ama önüne cam koyacağım, siktir git derdik hepimiz yani. Abi manyak mı, herif delirmiş falan. Yaptı Berkun Oya ve aklımızı yitirdik. Şimdi dolayısıyla insanların önünü böyle ben şeyle kısıtlamaktan bahsetmiyorum. Mediumlarla, mecralarla. Radyo ise radyo kardeşim. Ya da ne bileyim tiyatro ise tiyatro falan. Hani bu doğru değil ama ya bu kadar birbirine girmesi de ne yaratır onu bilmiyorum bak. Bu da ufak bir uyarı notu olsun. Yani dediğim gibi bu postmodern kafayla bağlamından kopardığımız zaman yaptığımız şeyleri tehlikelileşebiliyor iş. Yani ben ne yapıyorum o zaman şu an? Hani tiyatroda mıyım? Müzik mi dinliyorum? Ne yapıyorum mu? Güzel bence bunu hissettirmek ki özgün, vurucu bir şeyler çıksın. Ama işte şunu izlemek de çok başka. Ya biliyorsun kadın yazmış abi tiyatro metni. Oturmuş, oturuyorsun, izliyorsun, bitiyor, çıkıyorsun. Şimdi bunun yarattığı bu, yani bu bir talep ediyor ya senden. Bir dikkat talep ediyor, bir sabır talep ediyor. Bazen belki sıkılma talep ediyor senden. Şimdi bu mecraların birbirine girmesi özgün bir sanat yaratımı amacıyla olsa ben okeyim. Ama şunun için iş birbirine giriyor. Aman sıkılmasınlar. Yani anladın mı? Ama 5 dakika podcast, 4 dakika müzik, 3 dakika stand-up, 6 dakika konserto. Hani bir özgünlük şeyiyle değil, nasıl özlemiyle, isteğiyle değil, karşı tarafı tutmak, onun efendim işte tıkını arttırmak, 2000 kişi ise onu 5000 yapmak için bütün janrlar birbirine giriyor. Niyet önemlidir. Yani bir hikayeyi neden anlattığını bilmek kadar güçlü kılan bir şey yoktur. Etkili kılan bir şey yoktur o hikayeyi. Bu nedensellik kaybolursa diye ben üzülüyorum. Nedensellik hep numaralara, hep rakamlara, hep aman abi yeter ki YouTube play'e bassın sonuna kadar gitsine düşerse diye benim endişem. Yoksa tabii ki özgür. Herkes istediği mecrada istediği manyaklıkları yapsın. En sevdiğim şey yani. Ama nedenin çok önemli. Ve bir hikaye bence herkes kendi nedenini bulursa anlatabilir bir hikayeyi. Gerçek bir nedene yaslanıyorsa o hikaye çarpıcılığını korur, amacına ulaşır, etkiler, ağlar, güldürür, üzer bizi. Burada da efendim ufak bir soru işareti koymuş olayım bu konuda. Yani evet salınıyoruz, gidiyoruz ama gerçekten ben bir oda dolusu insanın en kıymetli şey olduğuna inanıyorum. Hep buna inanıyordum ama Phoebe Reis gibi güzel ifade edemiyordum. O etti. Ve tabii ki benim de böyle hayat mottom gibi bir şey oldu yani. O bir oda dolusu insanlara ne anlattığımız, ne hissetmelerini istediğimiz çok önemli. Bunu bilerek üretmemiz, belki bilemeyebilirsin tam olarak ama içten gelen bir güdüyle hareket etmemiz özellikle bence bundan sonraki dönemde çok önemli. Çünkü gördük ki böyle olmuyor. Ya ben bunu hep söylüyorum. Yani işte hemen her şey kaybolabiliyor. Daha narin bir şeymişçesine davranmamız gerekiyor. Ürettiğimiz her şeye, eserlere de, aşklara da, gerginliğe de, efendim neyse yani içimizden çıkan her duyguya daha kıymet vererek, onu daha fazla koruyup kollayarak. Çünkü bakın bunlar çıkınca denklemden bok gibi bir şey oluyor gerçekten. Şu an evden camdan dışarı bakıyorum yani. Anladın mı? Hani yapabildiğimiz şey maksimum bu olabiliyor bir anda. Bunu bir endişe yaratmak, bir korku yaratmak için de söylemiyorum. Biliyorsunuz en çekindiğim şey bu benim. Bu endişe kasırgasına, korku tufanına bir katkıda bulunmak. Asla. Ama bu illeti atlatınca bunu dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok kırılganız. Sting'in dediği gibi. Ve hikayeler bunu anlattığı zaman çok mutlu oluyoruz. Efendime söyleyeyim. Bunu gerçekten zaten bakın. Şimdi yenilikse yenilik abi. Bak çok acayip şimdi bu Phoebe Waller-Bridge'in yenilik. Yani yenilik var dedim ya yani. Formatta yok bak. Yani sandalyede oturup anlatıyor. Hani yukarıdan işte alevler inmiyor. Ne bileyim lazerler, mappingler falan böyle şeyler yok. Normal oturup anlatıyor. Yenilik nerede biliyor musun? Tavrında. Yazdığı şeye ve seyirciye yaklaşımı çok yeni. Görmediğimiz bir samimiyet level'ı. Samimiyet şekli. Şimdi yeniliği biraz burada aramak gerekiyor abi. Yani her çıkan oyuncakla da bir eser yapmak bilmiyorum yani burada yine muhafazakar bir sanat anlayışını savunuyor gibi olmayayım ama önce şu içimizde insanlara bakışta bir yenilik bulursak gerisi gelecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Özlemişim bunu yapmayı, böyle gevezelik etmeyi içimden geldiği gibi. Dinlerseniz çok sevinirim tabii. Dinliyorsunuz biliyorum. Çok da mutlu ediyorsunuz beni. Atlatacağız bunu. Hot Priest'in dediği gibi it'll pass, geçecek efendim. O bir oda dolusu insanlar olmaya elbet geri döneceğiz. Şimdilik evde durmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor biliyorsunuz. Bir zamanlar bize bakmış insanlara. Belki de şu an bizim bakmamız gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa bu konuda yapmamız gerekiyor. Biliyorum benim kalbim şu an bunun geçmesini bekleyen herkesle. Yalnız bırakmamak için bir şekilde yani yanlış anlamayın hani bunu yapınca sizi yalnız bırakmamak değil yani ben de yalnız olmadığımı hissediyorum. O yüzden yapıyorum yani. Bu yüzden de çok nasıl diyeyim evet ayrıyız belki ama kalplerimiz hiç bu kadar yan yana olmamıştı. İyi ki varsınız. Atlatacağız bunu. Öpüyorum. Görüşmek üzere.